Hatıraların Dünyası. Efendim herkese merhaba. Dünyanın dört bir yanına sesimizle ulaştığımız Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Bizi internet üzerinden trt.net.tr adresinden de dinleyebileceğinizi hatırlatalım hemen. Bizler Hatıraların Dünyası'ndan programında her hafta tarihte, edebiyatta, hayatta iz bırakmış önemli şahsiyetlerin daha çok hatıralarını ve hayatından kesitleri konuşuyoruz. Sunucunuz ben Tuğba Yıldırım, yapımcımız Ebru Özmen ve yine her zaman bizlerle olan Profesör Doktor Ali Birinci hocamızla birlikte başlıyoruz efendim. Ali hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Sağ ol.
Hocam bu hafta Çankırılı yine özel bir isimden bahsedeceğiz. Yayınlanmış birçok eseri bulunan Ahmet Kemal Üçok'u konuşacağız. Ama burada özellikle söylemek istediğim bir şey var. Bu ismi sizden dinlememizin ayrı bir anlam ve önemi var. Çünkü Ahmet Kemal Üçok'un biyografisini Çankırılı meçhul bir şahsın hikayesi adı altında siz kaleme aldınız. Ahmet Kemal Üçok deyince nasıl başlarsınız hocam?
Efendim Ahmet Kemal Üçok gerçekten de çok dikkate değer bir isim. Dikkate değer olduğu ölçüde de maalesef meçhul bir isim olarak kalmış bizim yazımıza kadar. Ahmet Kemal Üçok'un bir aile hususiyeti var. O da şu, Çankırı'yı ilk fetheden beylerden birinin torunu. Ayrıca üç kardeşin yani ağabeyi Sait Bey'le küçük kardeşi Hasan Üçok'un da Çankırı kültür tarihinde ve siyasi tarihinde mühim rolleri var. Babaları Osman Talat da kıymetli bir isim. Genç yaşta 30 yaşında ölmüş. Namık Kemal gibi yazar denilen marifetli bir insan. Ahmet Kemal 1880'de Çankırı'nın merkezinde hayata gözlerini açıyor. Ağabeyi Sait Üçok da milli mücadele esnasında Çankırı mebusu olarak meclise katılıyor. Küçük kardeşi Hasan Üçok da yine kalemiyle Çankırı kültürüne büyük hizmetlerde bulunan Çankırı Tarih ve Halkiyatı isimli kitabı eşsiz bir kitap olarak Çankırı kültür tarihine geçen bir isim. Ahmet Kemal 1880 sonbaharında doğdu demiştik. İlk tahsilini ve rüştiye tahsilini Çankırı'da yapıyor. Fakat daha çocuk yaşta babası o sıralarda ahşar memuru olduğu için yani vergi memuru olduğu için Çankırı ve çevresini geziyor. Yani oldukça mütecessiz bir çocuk olarak büyüyor. Çankırı idadisinden sonra 5 senelik idadiden sonra 7 senelik idadi tahsili için İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da 2 sene daha vefa idadisinde okuduktan sonra bir taraftan hayata atılıyor, bir taraftan da hukuk fakültesine bir müddet devam ediyor ama hukuk fakültesinden mezun olmadan nedense fakülteyi bırakıyor. Ancak söylemiştik çok mütecessis bir insan olduğunu. Arapça, Farsça, Fransızca ve Rumca öğreniyor. Ve bu kitap ve bu dillerde inanılmaz bir okuma hırsıyla birçok kitaplar okuyor. Kendisinin hanımı tarafından hısmı olan Süheyl Ünver merhum, kendisi için ansiklopedist sıfatını kullanıyor. İstanbul'da bir taraftan okullarda öğretmenlik yaparken, imtihanla girdiği öğretmenliklerde bulunurken, 28 yaşındayken meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyetin ilanından sonra da memuriyetleri yani muallimlikleri devam ediyor. Ama Onun asıl memuriyeti imalat-ı harbiye nezaretine giriyor. Ve imalat-ı harbiye nezaretinden emekliye ayrılıyor. Tabii son senelerini geçirdiği İstanbul'da bir ara Çankırı'da kalmakla beraber emekliliğinde son senelerini geçirdiği İstanbul'da hayata veda ediyor 1957'de ve affedersiniz 1956'da ve Sarıyer kabristanına defnolunuyor. İki kızı bir oğlu var. Bilhassa kızı Fatma Kutsiye Saya babası hakkında yazdığımız yazıda bize çok yardımcı oldu ve fotoğraflar gönderdi. Onun için de fotoğraflarla yazımızı süsledik.
Hocam eserlerinin çoğu gönül bağı olan Çankırı üzerine görüp işittiklerim, Çankırı coğrafyası, Çankırı tarihinin ana hatları. Yazı hayatından biraz bahsedelim mi?
Efendim çok büyük bir şevkle, aşkla okumakla beraber Ahmet Kemal'in yazı hayatı geç başlıyor ve şiirle başlıyor. Destanları var. Bunlar Ahmet Talat Onay tarafından Çankırı Şairleri isimli kitapta yayınlanmıştır. Fakat onun asıl yazı hayatı 1930'da başlıyor. 1930'da Çankırı Vilayet Gazetesi ile Çankırı'da Duygu Gazetesi, ki bu ikincisi Ahmet Talat tarafından çıkarılmıştır, Çankırı'ya dair bir dizi yazı yazıyor. Asıl emeklilik esnasında, hatta İstanbul'a gittikten sonra da gönderdiği yazılar görüp işittiklerim başlığı altında gazetede tefrika ediliyor. Bu yazılar gazetede tefrika edildikten sonra yine gazetedeki plana göre, gazetede yayın sırasına göre kitaplar haline 150 sayfa civarında, büyük bir kısmı kitaplar haline getiriliyor ve çift sütun halinde basılıyor. Ve Çankırı Vilayet Matbaası'nda basılıyor tabii. Çankırı Vilayet Matbaası'nda basılıyor tabii dememizin bir sebebi şu: Çankırı Vilayet Matbaası'nda basıldığı için bu yazılar çok fazla Türkiye'de yayılmıyor. Yazılar ve kitaplar. Onun için de Ahmet Talat Onay'ın sayesinde biraz da yazdığı bu görüp işittiklerin başlığı altındaki yazıları ne yazık ki çok dar bir okuyucu tarafından tanınıp biliniyor ve çok da nadir bulunan kitaplar halinde oluyor.
Evet.
Çok nadir bulunmasının sebebi nedir diyeceksiniz. Bir kere çok nadir bulunmasının sebebi bu kitaplar satış için basılmıyor. Görüp işittiklerim tefrika biriktikçe kitaplar halinde basılıyor demiştik ama bunlar sadece eş dost için, ahbaplar için,
ilgilileri için
ama daha ziyade de bu ilgililer Çankırı içerisinde bulunan ahbaplar, eş dost için basılıyor. Dolayısıyla bunlarda mesela dış kapak yoktur, fiyat yoktur bu kitaplarda.
Dolayısıyla çok da fazla yayılamıyor bu sebeple.
Maalesef yayılamıyor. Zaten aslında yayılması da arzu edilmiyor zannediyorum. Yani çok dar sahada kalması da arzu ediliyor Ahmet Kemal tarafından. Yani yayılması arzu edilse bunlara fiyat konur, kapak konur ve satışa sunulur. Bunlar satışa sunulmuyorlar.
Evet.
Onun için de pul kadar nadirler. Mesela ben 30-40 senedir bu kitapları topluyorum. 5. ciltine bir türlü ulaşamadım. İlk 4 ciltini edindim, ciltlettim. 5. ciltinin fotokopisini ancak alabildim. Ama daha sonra bu kitaplar 2002 senesinde de kendisinin kitapları, yani görüp işittiklerim basılmıştır. Baskıya tarafımızdan hazırlanarak. Onun için de bu hatırat meçhul kalmıştır. Tabiatıyla Ahmet Kemal'i çok da meçhul bir şahıs olarak kalmıştır.
O yüzden ismi de bu şekilde oldu çalışmanızın zannedersiniz.
Evet. Ahmet Kemal'in bir başka hususiyeti de Bilhassa hısım olduğu Süheyl Ünver'in ricası üzerine, ki Süheyl Ünver hayranlarından biridir kendisinin, kendisi hakkında çok dikkate değer şeyler yazmıştır hatıralarında. Süheyl Ünver'in arzusu üzerine Mevlevi kütüğü diye, Mevlevilik hakkında da şimdi İstanbul'da Süleymaniye'de Süheyl Ünver arşivinde bulunan kitabını yazmıştır. Bu kitap da aslında Türkiye'deki kültür hayatı için, tekke kültürü için çok önemli bir kitaptır ve basılması gerekir. Kısacası bu meçhul kıymet Çankırı tarihine ve aynı zamanda Türk kültürüne büyük hizmetleri bulunan bir kıymet olarak zamanımıza kadar kalmıştır. Aslında şuna işaret etmek lazım yeri gelmişken, tarihçilerin ve edebiyat tarihçilerinin bence büyük bir vazifesi, belki de birinci vazifesi, şöhret olamamış, biraz da şöhretten kaçmış olan kıymetleri arayıp bulmak, onları tekrar edebiyat dünyasına kazandırmaktır. Buna onun için edebiyat tarihinde Araf'tan adam çıkarma denir. Yani bir müddet edebiyat ve tarihçiler ve ilim adamları, başka sahalarda da olabilir bu, hikayeci de olabilir, şair olabilir, bunlar öldüklerinden sonra biraz unutulmuş bir halde kalırlarken, edebiyat tarihçileri, tarihçiler, başka ilim adamları, bu sosyologsa sosyologlar olabilir, onları Araf'tan çıkarıp bir bakıma yeni bir diriliş, yani eski ifadeyle ba'su ba'den mevti yaşatabilirler. Evet.
Kıymetini bilmek.
Kıymetini bilmek, kıymetini yeniden veya daha iktisadi bir tabirle bir şahsiyeti yeniden pazara sürmek, pazara teklif etmek hatta şeklinde olabilir. Biz de Ahmet Kemal'i bu şekilde tanıtmaya çalıştık. Basılan hatıraları da çok ilgi gördü.
Hocam, o zaman hatıraların muhtevasından, öneminden biraz konuşalım.
Hay hay. Efendim, Ahmet Kemal'in hatıralarının bir özelliği var demiştim İlk sözümün başında. O da şu: kendisi birçok eski insan gibi mütevazı olduğundan bu hatıralarını yapabileceği halde piyasaya sürmemiştir demiştik. Onun için hatıralarımız çok meçhul kaldı. Fakat Çankırı'da kendisine muhtemelen meclislerde anlattığı hatıralarını kaleme alması istendiği zaman, kendisi bunları peyderpey gittiği her yerden ve son senelerini geçirdiği İstanbul'dan da yazılar halinde Çankırı'ya gönderdi ve bunlar Çankırı'da, tahmin ediyorum, büyük bir alaka ile okundu. Çünkü bu hatıra yazıları alaka ile okunmasaydı 7 sene devam etmezdi.
Kendi coğrafyası bir de.
Kendi coğrafyası 7 sene devam etmezdi ve 1930 ile 37 arası tefrika halinde neşredilmezdi. Kudema'dan birçoğu, dediğim gibi, ısrar üzerine bu hatıralarını kaleme almıştır. Bazıları yayınlama fırsatı da bulamamıştır. Bu şekilde de bizim kütüphanelerimizde basılma imkanı bulamayan, basılmayı bekleyen, son senelerde epey bir meçhul hatıratın basılmasını görüyoruz. Bu hatıralar zümresinden olan kitap 2002 senesinde ilk defa basılmıştır. Yeni baskısı yapılmıştır. Eski baskısını da birinci baskı olarak saymak çok doğru değil. Muhtemelen azami bir tahminle 100 adet ancak basılmıştır ve eşe dosta dağıtılmıştır demiştik. Bu hatıraların bir özelliği var. O da şu: biraz da Ahmet Kemal merhumun galiba şahsiyetinden dolayı olsa gerek, kendisi İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmiş.
Evet.
O zaman devlet memuriyetinde hemen herkes yani memuriyetten kovulma ihtimalini göze almazsa İttihat ve Terakki'ye kaydolmak zorundaydı. İttihat ve Terakki'ye kaydolduğunuz zaman bunun ilk neticesi bir kere İttihat Terakki kulüplerine devam etmekti.
Gereklerini yerine getirmek.
Gerekleri yerine getirmek için. O zamanlar partilerin şubelerine kulüp adı verilmekteydi 2. Meşrutiyet devrinde. Ve bilhassa memurlar İttihat Terakki'den görünmek zorundaydılar işlerini muhafaza edebilmek için. Çünkü İttihat ve Terakki adalet, müsavat, uhuvvet, hürriyet prensipleriyle gelmesine rağmen maalesef çok kısa bir zamanda adeta klasik bürokrat ve devlet anlayışına dönmüş ve hemen hemen bütün muhataplarından itaat ve sadakat beklemiştir.
Bu katılma zorunluluğu nereden geliyor hocam? İttihat ve Terakki'yi az önce söylediğiniz gibi.
Çünkü kabul etmek lazım, siyaset biraz tekelci bir tavrı gerektirir. Yani iktidar pek öyle paylaşılan, hele hele gönüllü olarak paylaşılan bir şey değildir.
Doğru.
İktidar duygusu tabiatı icabı tekelci bir duygudur. Hizipçi bir duygudur. Frenkçesiyle sekter bir duygudur. Ve merkeziyetçidir, otoriterdir ve totaliterdir.
Evet.
Kısa bir süre Ahmet Kemal merhum İttihat ve Terakki'ye kaydolmuşken bir müddet sonra bu kayıtlı olma halinden sıkılmış ve İttihat ve Terakki'ye ve daha ziyade de bütün siyasi hayata uzak durmuştur. O devirde birçok insan İttihat ve Terakki'ye büyük bir ümitlerle bağlanmıştır. Çünkü zannediliyordu ki İttihat ve Terakki veya meşrutiyet ilan edilecek. Türkiye adeta bir güllük gülistanlık, bir cennete dönecek. Çok büyük ümitler İttihat ve Terakki tarafından halka pazarlandı veya gösterildi. Ama bu çok büyük ümitler 1908'den sonra çok kısa bir zaman içerisinde aynı zamanda büyük hayal kırıklıklarına yol açtı. Bir kere bu büyük hayal kırıklığının ilk tepkisi 31 Mart 1325 yani 13 Nisan 1909 askeri hareketidir o zamanki ifadeyle.
Hı hı.
Sonradan değişik şekillerde isimlendirildi. Bilhassa bu hareketten sonra da siyasi hayattan uzaklaşan Ahmet Kemal bir daha siyasi hayata hiç girmedi, siyasi hayata da heveslenmedi. Yani siyasi hayatın sohbetini de yapmadı. Dolayısıyla ansiklopedist, yani çok çeşitli bilgilere sahip olan, hemen hemen her alanda bilgilere sahip olan bu insan, anlattıklarını 7 sene müddetçe kaleme aldı, tefrika etti ve bunlar tefrikalar kitapçık haline gelince birer basıldılar ve 5 ciltlik ortaya Görüp İşittiklerim isimli bir hatıra külliyatı çıktı. Bu hatıraların öyle zannediyorum ki ilk hususiyeti la siyasi veya siyaset dışı olmasıdır.
İlgi çekici olması buradan geliyor o zaman.
İlgi çekici olması buradan geliyor. Aslında tabii hatıralarda siyaset ve dedikodu, siyaset dedikodusu arayanlar için bu hatıralar o kadar da cazip bir hatıralar sayılmaz. Ama siyaset dışına heveslenenler için bu hatıralarda başka hiçbir hatırada olmayan bilgiler ve sayfalar bulunmaktadır. Her şeyden önce şuna işaret etmek lazım. Bu insanın tabiatı, birçok insan öyledir. Yani siyasi hayattan çok bir şey beklemez. Çok bir ümidi yoktur. İhtiyacı da yoktur. Bu daha mühim. İnsanların biraz da siyasi hayata girmeleri onların siyasi hayata ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Yani bir insan işini yapıyorsa, bir insan işinden eminse siyasete ihtiyacı yok demektir. Siyaset biraz da ucuz yoldan dünya nimetlerine kavuşma arzusu demektir.
Biraz kendini öne çıkarma gayreti midir?
Öne çıkarma gayretidir. İnsanoğlunun siyasi tarafı aslında aynı zamanda en tehlikeli, en anlaşılmaz tarafıdır. Bu bakımdan da siyaset insanın tabiatındaki en tehlikeli arzudur diyebiliriz. Çünkü siyaset uğruna Osmanlı tarihinde gördük, dünya tarihinde gördük. Baba evladı, evlat babayı, kardeş kardeşi hep hayattan tasfiye etmiştir.
Hırs mıdır hocam buradaki kelime?
Efendim, beşer biraz da bu siyaset duygusundan ibarettir. Bunu kabul etmek lazım. Siyaset duygusunu iktidar duygusu diye de anlatabiliriz. O zaman insanoğlunun en çok tatmin bulduğu alan iktidar alanıdır. Bu bakımdan da insanı ayıplayacak maalesef bir tarafımız yok. İnsan tabiatı böyledir.
Evet. Yaratılış olarak.
Yaratılış olarak böyledir. Bertrand Russell İktidar isimli kitabında anlatır. Fizikte enerji kavramı neyse sosyolojide de, yani beşeri ilimlerde de iktidar kavramı odur. Fizikte enerji kavramı olmadan fizik hadiselerini biz yorumlayamazsak,
temeli
yorumlayamazsak siyasi hayatta, sosyal hayatta en geniş itibariyle insanın hayatında ki hiçbir hadiseyi iktidar kavramı olmadan yorumlayamayız. Şimdi Ahmet Kemal Üçok'un bu kitabında neler var diyeceksiniz.
Evet.
Bir kere şunu arz edelim. Ahmet Kemal'in bu kitabında bir fen tarihi var. Yani Türkiye'ye ilk giren teknik aletler, Türkiye'deki buharlı makinalar, buharlı çekiçler, büyük, Türkiye'de basılan birçok alanda kitaplar, kendisi sadece yabancı dillerde değil, Türkçe'de de ihtisas seviyesinde bir bilgiye sahip olduğu için, mesela Türkçe'de lügatler, Türkçe'ye hizmet eden kişiler. Şimdi Ahmet Kemal'de o kadar bir geniş okuma yelpazesi var ki, mesela Ahmet Kemal'in hatıralarında Red House hakkında bile bilgi bulabilirsiniz. Bildiğimiz lügatçı Red House. Çünkü
evet, sözlük.
Sözlükçü. Red House'un bir özelliği var. Red House 1890'da Turkish English Lexicon isimli hacimli kitabında Türkçenin ilk defa en büyük sözlüğünü ortaya koyar. O lügat 93 bin kelimedir. Ve yakın zamana kadar Red House'un o sözlüğünden daha geniş bir sözlük Türkçe'de olmamıştır.
Türkçe otoritesi olduğunu da söyleyebiliriz o zaman.
Gayet tabii. Aynı zamanda mesela Red House 1854-55'te Osmanlıca Türkçe bir lügat de bastırmıştır. O bakımdan Red House'un Osmanlıca Türkçe lügatçilik tarihinde de özel bir yeri vardır.
Süremizin sonuna geldik bugün de. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı hocam, alalım?
Efendim şöyle söyleyelim. Aslında insanlar içinde yaşadıkları toplumla ilk ilişkiyi o toplumun kıymetlerini tanıyarak kurarlar. Yani siz bir edebiyatçıyı tanımazsanız, bir siyasetçi de dahil buna, bir şairi tanımazsanız, bir yazarı tanımazsanız içinde yaşadığınız toplumla bağ kuramazsınız. Ahmet Kemal Üçok da bu Türkiye'de ve aynı zamanda Çankırı tarihinde tanınması gereken çok dikkate değer kıymetlerden biridir. Büyük şöhrette talip olmamış, büyük yığınların önüne çıkmamış ama hem çok iyi yetişmiş bir insan, kendini iyi yetiştirmiş ve bilgilerinin de bir bakıma numunesini hatıralarla ortaya koymuş bir insandır. Bu bakımdan kendisine 60. ölüm yıldönümünde rahmet niyaz ediyorum.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Efendim bu hafta Ahmet Kemal Üçok'un kısaca hayatını, biraz hatıralarını, çok da bilinmeyen yönlerini Ali Birinci hocamızla konuştuk. Biz yine bir sonraki hafta burada olacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
Hatıraların Dünyası.